Ayrım 10, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 111. Seraf yavaş yavaş tropikal enlemleri arkasında bırakarak güneye inmeye devam etti. Hava serinlemiş, katlandıkları boğucu sıcaklardan sonra güneydoğudan esen tatlı ve serin rüzgar herkesi ferahlatmıştı. Tüm canlılarıyla hayatı kavrayan okyanusu tıpkı yeşil bir bulut gibi örten planktonlar ve krill süreleri suya ayrı bir zenginlik katıyordu. Dipnot, krill, karidese benzer küçük deniz kabukluları. Kolombir'den sanki bir gölge gibi görünen orkinoslarla gemiye hızla erişebilen dev balık sürüleri kolayca görülebiliyordu. Öğle vakti yapılan ölçüm en sonunda geminin inebileceği kadar güneye inmiş olduğunu gösterdi. Hal 32 derece güney enleminde geminin başını Ümit Burnu'na doğru doğuya çevirdi. Yolculuğun bu bölümünün sona ermekte olduğunu çok geçmeden karayı göreceklerini bilmek Hal'i rahatlatıyordu. Doktor Reynolds daha bir gün önce mürettebat arasındaki ilk iskorbüt vakasını ona bildirmişti. Bu illet uzun bir yolculuğa girişen bütün kaptanların baş belasıydı. Geminin denize açılmasından 6 hafta sonra hastalığı yayan pis buharlar mürettebatı hiçbir belirti göstermeden yere vurabiliyordu. Hal iki hasta denizcinin daha sonra ortaya çıkacakların ilk habercileri olduğunu biliyordu. Hekime şişerek kanayan diş etlerini ve karınlarında kanın derinin altına sızdığı yerlerdeki bereleri göstermişlerdi. Bu illete kimse bir anlam veremiyor, gemi limana girdikten sonra yok olmasına ve kurbanlarının iyileşmesine akıl erdiremiyordu. Hal, Tanrım kara yakın olsun diye dua ediyor ve uçsuz bucaksız doğu ufkuna umutsuz gözlerle bakıyordu. Karaya gitgide yaklaşırlarken Yunus sürüleri de onlara katılmıştı. Kimi zaman teknenin altından dalıp öbür yanından çıkarak parıldayan siyah sırtlarıyla suyu yarıyorlar, kimi zaman da yassı kuyruklarıyla suyu döverek teknedeki personele sabit sırıtışları ve parlak gözleriyle bakıyorlardı. Burası büyük balinaların okyanusuydu. Bazı günlerde Kolombir'den hangi yana bakılırsa bakılsın onların havaya su püskürttükleri görülebiliyordu. Bu dağ gibi yaratıklar yüzeyde yuvarlanıyor ve oynaşıyorlardı. Kimileri seraftan bile uzundu ve çok yakından geçtiklerinde gemidekiler sırtlarına yapışmış midyeler ve başka kabuklular yüzünden kayalıkları andıran sırtlarını görebiliyorlardı. Birlikte Civadra'dan sarkarak 100-150 metre ileride bir balinanın yüzeye çıkıp iki dişli çatala benzeyen kuyruğunu göğe dikmesini seyrederlerken koca Daniel Tom'a her balıkta 20 ton yağ vardır dedi. Tom balinaya hayran olmuştu. Kuyruğu mizana serenimiz kadar geniş olsa gerek. Daniel başıyla doğruladı. Dünyada yaşamakta olan en büyük yaratıklar olduklarını söylerler. Yağın tonunun 10 sterlin olduğunu düşünürsek korsanlar yerine balinaları kovalamak bizim için daha kazançlı olurdu. Tom bu işe aklı ermemiş gibi bu kadar büyük bir şey nasıl öldürülür diye sordu. Bir dağı öldürmeye çalışmak gibi bir şey olur bu. Tehlikeli bir iştir ama yapanları var. Hollandalılar büyük balina avcılarıdır. Tom, ben de bunu denemek ve büyük bir avcı olmak isterdim dedi. Koca Daniel yükselip alçalan Civadra'nın üç kısmını parmağıyla işaret etti. Gittiğimiz yerlerde avlanacak pek çok şey var delikanlı. Oraları vahşi yaratıklarla kaynaşan topraklardır. Örneğin önlerindeki iki dişi senden uzun olan filler vardır. Onun için istediğinin gerçekleşmesi mümkün. Tom'un heyecanı her gün biraz daha artmaktaydı. Güneşe göre ölçümlerini yapmalarından sonra babasıyla kıç kamarasına giderek onun geminin konumunu işaretlemesini seyretti. Haritadaki hat bir atın başını andıran büyük kara kütlesine gitgide yaklaşıyordu. Günleri öylesine heyecan ve hız içinde geçiyordu ki normalde delikanlının yorgunluktan bitkin düşmesi gerekirdi. Ne var ki Tom çoğu akşamlar gece yarısına kadar birkaç saatlik uykuyla idare ediyor, ardından ilk vardiyanın sonunda uyanıyor ve döşeğinden usulca kalkıyordu. Artık yalvarması ve kandırmacalara başvurması gerekmiyordu. Caroline cephaneliği her gece kendiliğinden geliyordu. Tom vahşi bir kediyi hayata geçirdiğini keşfetmişti. Genç kız artık kararsız veya çekingen değildi. Sergilediği ihtiras Tom'unkine denkti. Heyecanını ve şehvetini her tür hareketle dile getiriyordu. Tom buluşmalarının kanıtını çoğu kez üstünde taşıyordu. Kızın uzun tırnaklarının paraladığı sırtı, ısırılmış ve berelenmiş dudakları. Bununla birlikte Tom'un her gece randevularına yetişme telaşından birkaç kere yakayı ele vermesine ramak kalmıştı. Bir keresinde Bay Beatty'nin kamerasının önünden geçerken kapı birdenbire açılmış ve Bayan Beatty dışarı çıkmıştı. Tom hızla geçerken kepini gözlerine kadar indirip sesini değiştirerek konuşmuştu. ''İlk vardiyanın 7. çanı, her şey yolunda.'' Delikanlının artık diğer denizciler kadar uzun olan boyu ve koridorun zayıf ışığı oldukça işine yaramıştı. Teşekkür ederim dostum. Bayan Beatty üstünde gecelikle yakalanmasına öyle bozulmuştu ki suçlu kendisiymiş gibi hızla kamerının içine çekilmişti. Tom bazı geceler topların güvertesine inerken izlenildiğini hisseder gibi olmuştu. Bir keresinde koridorda arkasından gelen birinin ayak seslerini duymuş ama geri dönünce kimseleri görememişti. Bir başka sefer sabahın erken saatlerinde orta vardiya sona ererken kıç kamerasının merdiveninde denizci çizmelerinin tok sesi kulağına geldi. Ned Tyler koridordan babasının kamerasına doğru yürürken Tom kendini gölgeye atmaya ancak vakit buldu. Gölgelerin arasında büzüldüğü yerden Ned'in kapıyı vurduğunu, Hal'in sesinin de içeriden ona yanıt verdiğini duydu. ''Ne var?'' ''Ben Ned Tyler kaptan, rüzgar sertleşiyor. Eğer zorlarsak serenlerin biri gidebilir. Velena yelkenlerini indirmek ve Maestra yelkenini kasmak için izin istiyorum.'' Tom'un babası hemen güverteye geliyorum diye karşılık verdi. Bir dakika sonra kamerasından fırlayarak gemici ceketini sırtına geçirdi ve koridordan güverteye koşarken Tom'un gizlendiği yerin birkaç adım ötesinden geçti. Tom döşeğine ulaştığı sırada düdükler ötüyor ve koca Daniel'ın sesi karanlığın içinde ''Bütün tayfalar yelkeni camadanaya vurmaya'' diye gürlüyordu. Tom uykudan yeni uyanmış gibi gözlerini ovuşturarak rüzgarlı gecede adamlara katılmaya koştu. Paniğe kapılmadan zorluklarla baş edebilmek, hatta bunlardan cesaret almak Tom'un karakterinin bir parçasıydı. Şimdilerde genç bir horoz gibi çalım yaparak gezinmesi, abolini sırıtarak ''İşte babasının oğlu'' diye kendi kendine söylenip keyiflenmesine neden oluyordu. Geminin tramola yaptığı ve hareketinin Atlantik'in yeşil dalgalarıyla yükselip ilerlemeye dönüştüğü bir sabah, Tom yelkenler üzerinde çalıştıktan sonra inen denizcilerin arasındaydı. Birdenbire neşe ve aşırı özgüvenden başka bir nedeni yokken, serenin üstünde ayağa kalktı ve oynak bir dans tutturdu. Tom'un intihardan farksız soytarılıklarını izlerken güvertede herkes dehşet içinde dona kalmıştı. Delikanlı güvertenin 12 metre yukarısında bir eli kalçasında öbürü de başının üstünde olduğu halde zıplıyordu. Derken iplerin üstüne atladı ve aşağıdaki güverteye kaydı. Bu işi yapmak için babasının kamerasında olduğu zamanı seçme sağduyusunu göstermişti. Ama Hal daha akşam olmadan bu kaçamağı duydu ve Tom'u yanına çağırdı. Böylesine aptalca ve sorumsuzca bir işi nasıl yaparsın diye oğluna çıkıştı. Delikanlı bu dünyanın en haklı nedeniymiş gibi John Tudwell cesaret edemeyeceğimi söylediği için diye açıkladı. Hal oğlunun yüzüne bakarken bunun belki de iyi bir neden olduğunu düşündü. Bir çocuğa değil bir erkeğe bakmakta olduğunun birdenbire farkına vararak şaşkınlık duymuştu. Tom yolculuğun birkaç kısa ayı içerisinde inanılmaz derecede kuvvetlenmiş ve olgunlaşmıştı. Vücudu yaptığı ağır işlerden sertleşmiş, donanıma tırmanmak, fırtınalı havalarda yelkenlerle ve halatlarla boğuşmaktan omuzları genişlemiş, her gün aboliyle yaptığı kılıç talimlerinden kol kasları fazlasıyla gelişmişti. Ve gemi güneyin dalgalarında baş kıç vururken kedi gibi denge sağlamayı öğrenmişti. Gel gelelim Hal'in aklına gelmeyen bir şey daha vardı. Evet doğrusu Tom'un diğerleri arasında en erken gelişen ve olgunlaşan oğlu olduğunu biliyordu. Her zaman oğlunun taşkınlıklarını kontrol etmeye çalışmış ama onun cesur ve maceraperest yanını engellemek istememişti. Hatta Tom'un cesaretini hep beğenmiş ve kafasının dikine gitmesiyle gurur bile duymuştu. Oysa şimdi dikkatinden kaçan bir şeylerin olduğunun farkına varıyordu. Karşısında durup gözlerinin içine bakan bu Tom yetişkin tam bir erkekti. Hal sonunda dedi John Tudwell'a yanıldığını kanıtladın değil mi? Onun için bir daha öyle danslara kalkışmana gerek yok sanırım. Tom yok baba diye doğruladı arkasından ekledi. Yani bir başkası çıkıp da bunun için yeterli cesaretim olmadığını söyleyene kadar. Delikanlının gülümseyişi o kadar bulaşıcıydı ki Hal elin dolmayarak kendi dudaklarının daralandığını hissetti. Yıkıl karşımdan diyerek Tom'u kameranın kapısına itti. Senin gibi bir barbara bir şeyler anlatmaya çalışmak bile vakit kaybı. Guy Bywalsh'ın kamerasında oldukları sırada Caroline'in yanında her zamanki yerinde oturuyordu. Yüzü solgundu, bütün sabah pek az konuştu. Öğretmenin sorularına bile evet veya hayır gibi tek kelimelik yanıtlar verdi. Bakışını kitabından ayırmıyor, Walsh'ın sorularını yanıtladıkları zaman bile Tom'la Caroline'in yüzüne bakmıyordu. Caroline sonunda delikanlının garip davranışının farkına vardı. ''Bize kırgın mısın Guy? Yoksa seni yine deniz mi tuttu?'' diye fısıldadı. Guy kızın suratına bakamıyordu. ''Ben çok iyiyim, beni merak etmen gereksiz.'' dedi. İçinden ekledi. ''Sonsuza dek merak etme de.'' Dai sözleşme belgesini imzalayıp şirketin Mumbai'deki fabrikasında işini garantilediğinden beri son birkaç haftadır kendine bir hayal dünyası yaratmıştı. Ailesinin çevresi ve Bay Beatty'nin koruması sayesinde şirketin hizmetinde çabuk yükseleceği anlaşılıyordu. Beatty ailesi de onun ailesi olacak, Caroline hep yanında bulunacaktı. Bombay denilen tropikal cennette onunla her gün beraber olmayı düşünüyordu. Birlikte palmiye korularında at gezintileri yapacaklardı. Akşamları konserler olacak, kendisi enstrümanını çalacak, Caroline de şarkı söyleyecekti. Birlikte şiir okuyacaklar, aileyle piknikler yapacaklardı. Bembeyaz kumsallarda genç kızla el ele yürüyecekler, kibarca öpüşeceklerdi. Birkaç yıla kalmadan 20 yaşını doldurduğu zaman şirkette iyi bir konuma gelmiş olacak ve maddi durumu evlenmesine izin verecekti. Ama şimdi bu hayalleri paramparça olmuştu. Keşfettiği çirkin şeyler aklına geldikçe dehşet duyarak onları aklından silmeye çalışıyordu. Elleri titriyor, kanının beynine sıçradığını hissediyordu. Hayatta her şeyden fazla nefret ettiği iki insanla minik kamaranın dört duvarının arasında olmaya dayanamayacağını hissetti. Birden ayağa fırladı. ''Bay Walsh, beni bağışlayın, başım dönüyor, temiz havaya ihtiyacım var, güvertede bir tur atacağım.'' İzin beklemeden kapıdan dışarı fırladı ve koşa koşa merdiveni çıktı. Geminin baş tarafına koşup kandili saya sarıldı ve yüzünü rüzgara verdi. İnanılmaz derecede mutsuzdu. Hayatının kalan kısmı önünde sonsuz bir çöl gibi uzuyordu. Yüksek sesle ölmek istiyorum dedi ve geminin bordasından aşağı baktı. Yeşil su göze öyle güzel gözüküyordu ki. Orada olmak ne kadar huzur verici olurdu kim bilir. Delikanlı zincirlere bastı ve bir aliyle halatlara asılarak öylece kaldı. O kadar kolay olur ki dedi kendi kendine. Çabuk ve kolay. Aşağı doğru eğilmeye başladı. Güçlü bir el birden serbest bileğini kavrayınca az kaldı dengesini kaybediyordu. Aboli, orada kaybettiğin hiçbir şeyi bulamazsın Mabili. Üstelik bir yüzücü de değilsin diye homurdandı. Gay, bırak beni diye söylendi. Niçin el işime karışıyorsun Aboli? Ben ölmek istiyorum. Aboli, bu istediğim bir gün olacak. Hayatta garanti olan tek şey de bu zaten deyip ekledi. Ama bugün değil Mabili. Doğuşundan beri Gay'a taktığı bu ad ormanların dilinde iki numara anlamına geliyordu. Delikanlının kolunun üstündeki baskıyı arttırdı. Gay iri yarı zencinin kuvvetine boşu boşuna karşı koymaya çalışıyordu. Lütfen beni bırak Aboli, lütfen. Aboli, adamlar sana bakıyor dedi yavaşça. Gay etrafına bakınca güvertedeki personelden bazılarının konuşmalarını kesip bu gösteriyi izlediklerini gördü. Aboli devam etti. Babanın ve benim bu ahmakça davranış yüzünden yüzümüzü kara çıkarma. Gay sonunda boyun eğdi ve hantalca bir hareketle güverteye atladı. Aboli onun bileğini bırakarak gel konuşalım diye önerdi. ''Seninle ya da bir başkasıyla konuşmak istemiyorum.'' ''Aboli, öyleyse birlikte susarız.'' dedi ve oğlanı rüzgar altı küpeşlesine götürdü. Orada rüzgardan korunup mürettebatın gözünden uzakta birlikte yere bağlaş kurdular. Aboli bir dağ kadar sakin ve sessizdi. Bu sessizliğiyle bile insanın içini rahatlatıyordu. Gay'a bakmıyor veya ona dokunmuyordu ama oradaydı. Böylece dakikalar uzadı. Gay da sonunda dayanamayarak... ''Onu öyle seviyorum ki Aboli, sanki sivri pençeler karnımı paralıyor.'' diye geveledi. Aboli içini çekti. Demek oğlan gerçeği öğrendi diye düşündü. Klebe öyle izini gizleyecek takımından değil. Çiti yıkan genç bir aygır gibi o kısrağın peşinde. Mabili'nin bunu fark etmesinin bu kadar uzun sürmesi bile şaşırtıcı. ''Evet biliyorum Mabili, zamanında ben de sevmiştim.'' Gay ağlamaklı bir sesle ''Ben şimdi ne yapacağım?'' diye sordu. ''Şimdi ne kadar acı verirse versin ölmezsin. Sandığından daha kısa bir süre sonra da bu acıyı unuttuğunu fark edersin.'' Gay kesin konuştu. ''Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağım. Ona olan aşkımı da hiçbir zaman unutmayacağım.'' Hal Courtney geminin kampanasının orta vardiyanın başlangıcını haber verdiğini duydu. ''Gece yarısı.'' diye mırıldandı. İki yumruğunu sırtının orta yerine bastırdı. Saatlerdir masa başında oturduğundan her tarafı uyuşmuştu. Gözleri de yanıyordu. Yerinden kalkıp lambanın fitilini kırptı ve lambayı masanın üstündeki belgeleri aydınlatacak şekilde ayarladı. Sonra yine meşeden yapılmış ağır koltuğuna oturarak kendini çalışmasına verdi. Seraf'ın yapımcılar tarafından çizilen şeması karşısındaydı. Hal top güvertesinin planını bir süre inceledikten sonra bir kenara itti. Ardından borda yükseltisinin çizimini önüne çekerek ikisini kıyasladı. ''Topları gizleyip gemiye silahsız bir şilep görünümü vermeliyiz.'' diye mırıldandı. ''Bunun için de alt güvertedeki top lombarlarının kapaklarını çıkarmak gerekiyor.'' Bir an kapının tırmalandığını duyunca çalışmasını bırakıp kaşlarını çattı. Kim var orada diye sordu. Hava güzel, rüzgar hafif ve sürekliydi. Rahatsız edilmeyi beklemiyordu. Sorusuna bir yanıt alamayınca homurdandı. Gürültüyü ya bir fare çıkarmıştı ya da hayal gücü ona bir oyun oynamıştı. Dikkatini yine çizimlere verdi. Kapının tırmalanması yine başlamıştı. Hal bu kez koltuğunu sinirli bir tavırla arkaya itti ve ayağa kalktı. Kirişlerin altından geçerken başını eğerek kapıya yürüdü ve bunu hızla açtı. İnce yapılı biri saygılı bir tavırla karşısında duruyordu. Hal öz oğlunu hemen tanıyamadı. "Gay?" diye sordu. Gözlerini kısarak delikanlıya baktı. "Gecenin bu saatinde burada ne işin var oğlum? İçeri girsene." Gay kameraya girerek kapıyı arkasından kapadı. Başından kepini çıkardı. Yüzü soluklu ve çok sinirli görünüyordu. "Baba, sana söylemek zorundayım," diye kekeleyerek kepi ellerinin arasında evirip çevirmeye başladı. "Ne var oğlum? Konuşsana." Hal delikanlıyı cesaretlendirmeye çalışıyordu. Gay, "Ambardaki cephanelikte biri var. Kapı açık, içeriden de ışık sızıyor," diye kekeledi. "Ne?" Hal heyecandan bağırarak konuşmuştu. "Cephanelikte ışık mı var?" Birbirinden korkunç olasılıklar aklına geliyordu. "Evet efendim." Hal hızla dönerek masasına yürüdü. Üst çekmeceyi çekerek içinde tabancaların bulunduğu tahta mahfazayı çıkardı. Bunu açıp çift namlulu tabancalardan birini aldı. Çakmağını ve falya barutunu acele gözden geçirdi ve silahı beline taktı. Sonra ikinci tabancayı da inceledi ve sağ eline aldı. "Şimdi göreceğiz," diye homurdanarak lambayı aldı. "Benimle gel Gay, ama gürültü yapma. Her kimlerse o serserileri uyarmak istemiyoruz." Kameranın kapısını açtı. O önde, Gay arkada koridora çıktılar. Hal "yavaş kapa," dedi ve merdivenin başına yürüdü. Alt güverteye bakınca herhangi bir ışık sızıntısı göremedi. Dönüp Gay'a baktı. "Emin misin oğlum?" "Evet baba." Hal gürültü yapmamaya çalışarak merdiveni inmeye başladı. Her basamakta duruyor ve dinliyordu. Merdivenin dibine varınca yine durakladı. Ancak o zaman cephaneliğin kapısının kenarlarındaki ışık halesini fark etti. "Evet," diye fısıldayarak elindeki tabancanın her iki horozunu ateşe hazır duruma getirdi. "Şimdi içeride ne halt ettiklerini göreceğiz." Alevini korumak için lambayı arkasında tutarak cephaneliğe doğru yürüdü. Gay da hemen arkasındaydı. Hal kapının yanına vardı ve kulağına meşe tahtasından ağır bölmeye dayadı. Geminin olağan gürültülerinin arasında onu meraka düşüren hafif çığlıklar ve iniltiler, anlam veremediği bir hışırtı ve güm güm vuruşları duymuştu. Tokmak elinde hemen dönüverdi. Omzunu dayayınca kapı da kolayca açıldı. Hal kapı aralığında durarak lambayı yükseğe kaldırdı. Bir an şaşkınlıktan kımıldayamadı. Karşısındaki sahne öylesine beklemediği bir şeydi ki gördüklerini bir an anlayamadı. Rafların yukarısındaki fenerin ışığı kendi lambasının ışığıyla karışıyordu. Hal'in ayaklarının dibinde karma karışık giysiler yerlere savrulmuştu. İnsan vücutları da barut çuvallarının üstüne serilmişti. Hal onların çıplak olduklarını kavrayana kadar yine birkaç dakika geçti. Soluk tenler lambanın ışığında parıldıyor, adam da gözlerine inanamayarak bu sahneye bakıyordu. Bir kadının bukleleri, birbirine dolanmış bacaklar, sonuna kadar açılmış kızıl bir ağız, yukarıdaki tavan girişlerine doğru titremeye tutulmuş gibi tepen küçük ayaklar, bir erkeğin saçlarına sarılmış olan ince eller, erkeğin kızın pırıl pırıl uyluklarının arasına gömülmüş başı, kız vecitin pençesinde kıvranırken barut torbalarından şilteye çarpan sırtı ve kaba etleri. Çift birbiri dışında hiçbir şeyin farkında değildi. Üstlerine çevrili fenerin ışığı bile onları telaşlandırmamıştı. Kızın kapalı gözleri ve ihtirasın etkisiyle çarpılmış yüzü hale bir yabancıya bakıyormuş izlenimi vermişti. Orta yaşlı adam hipnotize olmuş gibi orada duruyordu. Ancak Gay onu itip cephaneliğe girmeye kalkışınca kendine geldi. Hemen harekete geçerek delikanlının içeri girmesini engellemeye ve içerideki manzarayı ondan gizlemeye yeldendi. "Çekil buradan Gay," dedi ve ancak o zaman sesi rafın üstündeki çifti saran ihtirasın sislerini aşabildi. Genç kızın gözleri önce aralandı, sonra hale dehşet içinde ve inanamayarak bakarken çiçek açan bir menekşenin petalleri gibi ardına kadar açıldı. Ağzı da sessiz bir umutsuzluk çığlığı atacakmış gibi açıktı. Bir dirseğinin üstünde doğrulurken yüz yuvarlak ve beyaz göğüsleri lambanın ışığında sallanıyordu. Baldırlarının arasına gömülmüş siyah saçlı başı itmeye çalışıyor fakat onu kıpırdatamıyordu. "Tom!" Hal en sonunda sesini çıkarabilmişti. Delikanlının geniş beyaz sırtındaki kasların şokun etkisiyle ortalarına bir kama saplanmış gibi kasıldıklarını gördü. Derken Tom başını kaldırıp babasına baktı. Üçü de sonsuzluk kadar uzayan saniyeler boyunca donmuş gibi kala kaldılar. Tom'un yüzü bir yarışta koşmuş ya da güreşmiş gibi kıpkırmızıydı. Gözleri ise bir sarhoşunki gibi donuk donuk bakıyordu. "Hal Tanrı aşkına örtün kız!" diye tısladı. Bakışını kızın kollarıyla bacakları iki yana açılmış vücudundan koparmakta güçlük çektiğini fark ettikçe kendisinden utanıyordu. Bu sözler üzerine kız iki ayağıyla Tom'u üstünden itti ve kendini raftan yere bıraktı. Kaptığı geceliğini iki eliyle göğsüne yapıştırarak çıplaklığını örtmeye çalışırken dizlerinin üstüne çökmüş haliyle tuzağa düşmüş vahşi bir hayvana benziyordu. Hal ona arkasını dönünce gayın ense kökünde durduğunu ve cephaneliğin içinde olan bitenleri görmek için boynunu ileri uzattığını fark etti. Adam onu sert bir hareketle koridora doğru itti. "Sen yatağına dön," diye kükredi. "Bu iş senin üstüne vazife değil." Babasının sesindeki öfkeden ürken Guy geri çekildi. Hal devam etti. "Bu gece burada gördüklerini kimseye söylemeyeceksin. Eğer söylersen sırtının derisi soyulana kadar kırbacı yersin." Guy ayakları geri geri giderek merdiveni çıkarken Hal dikkatini yine cephaneliğin içindekilere verdi. Caroline geceliğini başından aşağı çekmiş ve ayak bileklerine kadar indirmişti. Başı öne eğik durumda Hal'in karşısında duruyordu. Bukleleri öne düşerek yüzünü örtmüştü. Bu haliyle masum bir küçük kıza benziyordu. Hal Tanrı bilir ya olmadığını kesinlikle kanıtladı diye acı acı düşündü. Bundan sonra bir bacağını pantolonuna geçirmeye çalışırken öbür ayağının üstünde hoplayan oğluna baktı. Tom'un her zamanki havasından ve çalımından eser kalmamıştı. Pantolonunu beline kadar çekip kemerinin tokasını tutturdu. Sonra kızın yanında süt dökmüş kedi gibi durdu. İkisi de Hal'in yüzüne bakmaya cesaret edemiyorlardı. "Hal, Bayan Caroline hemen şimdi kamerana döneceksin," diye emretti. Kız "Peki kaptan," diye mırıldandı. "Sana yalnız şu kadarını söyleyebilirim. Davranışın beni tiksindirdi. Senin gibi iyi bir aile kızından böyle bir şey beklemezdim." Adam bunları söylerken kendini gülünç hissediyordu. Böyle utanç verici olaylar sadece aşağı sınıftan insanların harcı değilmiş diye düşünerek kendi kendisiyle alay etti ve kendini budala hissetti. Caroline'a "olanları duyunca babam bakalım ne diyecek?" deyince kız başını kaldırdı. Korkunun şekilsizleştirdiği yüzünde güzelliğinden eser kalmamıştı. "Ona söylemeyeceksiniz." Kız düz üstü çökerek Hal'in bacaklarına sarıldı. "Yalvarırım ona bir şey söylemeyin kaptan. Ne isterseniz yaparım yeter ki ona söylemeyin." "Ayağa kalk." Hal onun kalkmasına yardım ederken öfkesinin hafiflediğini hissediyordu. "Kamerana git ve ben seni çağırtıncaya kadar orada kal." "Babama söylemeyeceksiniz değil mi?" Kızın yanaklarından sel gibi yaşlar süzülüyordu. "Hal buna söz veremem," dedi. "Baban tarafından kırbaçlanmayı fazlasıyla hak ettin." Böyle diyerek kızı dışarı itti. Caroline koşa koşa merdiveni çıktı. Hal onun kamera kapısının açıldığını ve yavaşça kapandığını duydu. Adam bu kez Tom'a döndü ve ona öfkeyle bakmaya çalışırken yumuşadığını hissetti. Elinde olmayarak yıllar öncesine dönmüş, bu güney denizlerindeki bir gemi kamerasında başka bir delikanlıyla kız gözlerinin önünde canlanmıştı. O sıralar kendisi Tom'un yaşındaydı ama onu erkekliğin sınırından geçiren Hollandalı kız kendisinden 5 yaş büyüktü. Bu altın saçlı yaratık bir meleğin masum yüzüne, bir fahişenin vücuduna ve bir dişi şeytanın karakterine sahipti. Hal 25 yıl öncesinin anılarından gözlerini kırpıştırarak bugüne dönünce Tom'un hala boynu bükük bir tavırla karşısında durduğunu gördü. "Genç bayan Bitty bu geminin bir yolcusu, dolayısıyla da benim korumam altında," dedi. "Kendin kadar benim de yüzümü karar çıkardın."
"Üzgünüm baba."
"Hiç sanmıyorum." Hal oğlunun yüzüne bakınca onun gerçekle savaştığını gördü. Tom düzeltti. "Demek istediğim sizi utandırdığım için üzgünüm. Ama bu olayı bizden başka kimse bilmediğine göre utancınız da aramızda kalacak efendim." Oğlunun küstahlığı karşısında Hal'in soluğu kesildi. Ama sonra onun sözlerindeki mantığın bilincine vardı. "Sen bir barbarsın," derken bir yandan da tıpkı benim ve senin yaşındaki her sıcakkanlı genç delikanlının olduğu gibi diye düşündü.
"Tom, düzelmeye çalışacağım," diye söz verdi.
Hal ona baka kalmıştı. Kendisi babasıyla bu şekilde konuşmaya asla cesaret edemezdi. Babasından ödü kopardı. Bu çocuk ondan korkmuyor, belki ona saygı duyuyor ve beğeniyor. Muhakkak ki onu seviyor ama böyle karşı karşıya dururlarken titremiyordu. "Adamcağız yoksa ona iyi bir terbiye vermeyi başaramadım mı? Benden korkmasını mı sağlamalıydım?" diye düşündü. Ama sonra karar verdi. "Hayır, böylesi daha iyi. Onu tam bir erkek yaptım." Delikanlı, "Baba, bana uygun göreceğiniz her cezaya boyun eğmeye hazırım," dedi. "Ama bu olanları Caroline'ın ailesine anlatırsanız kızın gözden düşmesine, belki de hayatının mahvolmasına neden olursunuz."
Tom'un sesinde korkudan eser yoktu, tamamladı. O bence bu cezayı hak etmedi.
Galiba haklısın diye istemeyerek itiraf etti Hal. Bu gemide bulunduğu sürece o kızla bir daha yalnız kalmaya çalışmayacağına bana söz veriyor musun?
Söz veriyorum. Tom sağ elini kaldırdı. Yemin ediyorum.
O zaman bir daha bu konuyu açmayacağız. Ben de Bay Beatty'ye bir şey söylemeyeceğim.
Teşekkür ederim efendim.
Hal oğlunun gözlerindeki anlamı görünce kendini ödüllendirilmiş hissetti. Sonra boğazındaki düğümü çözmek için öksürmek zorunda kaldı. Konudan kurtulmak için etrafına bakınarak bir bahane aradı.
Cephaneliğe girmeyi nasıl başardın?
Tom itiraf etti. Masanızdaki anahtarı ödünç aldım.
Ödünç mü aldın diye sordu Hal.
Evet efendim, onunla işim bitince yerine koyacaktım.
Hal kaşlarını çattı. Bundan böyle ona ihtiyacın olmayacağına emin olabilirsin.
Tom kapıya yürüdü ve anahtarı bıraktığı yerden aldı.
Hal şimdi de kapıyı kilitle dedi. Tom denilini yapınca da artık anahtarı bana ver dedi. Oğlu da buna itaat etti.
Hal bence bu gecelik olanlar yeter dedi. Artık yatağına dön.
İyi geceler baba. Sizi zor duruma düşürdüğüm için gerçekten üzgünüm.
Hal oğlunun merdivenin yukarısında gözden kaybolmasını seyrettikten sonra üzüntüyle gülümsedi. Bu küçük olayı belki biraz daha temkinle idare etmem gerekirdi. Ama bunu nasıl yapardım bilemiyorum diye düşünüyordu.
10. ayrımın sonu, sayfa 121.